Merhaba, ben Melda.
Ben Leyla.
Biz bugün yine kanepedeyiz ve sizinle konuşmak istediğimiz çok önemli bir durum var. Koronanın ikinci dalgasını iliklerimize kadar hissettiğimiz bu günlerde konuşmak istediğimiz tek konu ikinci dalga.
Ve ikinci dalganın hayatlarımıza etkileri, dostluklarımıza, arkadaşlıklarımıza, kendimize, ailemize, aşklarımıza, geleceğimize. Bugün bunları 360 derece kanepemize yatıralım dedik. Ve bunlara başlamadan önce küçük bir duyurumuz var. Melda minik çok tatlı bir köpek evlat edindi. Bundan sonra kanepemizin baş köşesinde kendisi olacak. Dolayısıyla yayın boyunca duyabileceğiniz bir takım minik papi seslerini şimdiden size söylemek istedik. Ve aynı zamanda kendisine de hoş geldin demek istiyorum bütün kanepe adına.
Kanepemizde artık 3 kişiyiz diyerek hemen hızlı bir şekilde Covid gündemine girmek istiyorum. Arkadaşlar, birinci dalgada dıdımızın dıdının dıdısının dıdı Covid olurken Kasım ayı itibariyle direkt dıdımız Covid oldu. Yani en yakın arkadaşımız, tabii, anamız, babamız, biz, kendimiz, sevgilimiz, şu bu çember daraldı. Ufacık bir noktanın üstünde 3-5 kişi kaldık. Ve bunun üstümüzdeki psikolojik baskısı daha da bizi, motivasyonumuzu düşürür hale getirdi. Herkesin iş yerinde biri Covid.
Kesinlikle öyle. Herkes işte gitmiş biriyle görüşmüş, onun bilmem kimi Covid olmuş. Zaten bu sarmal devam ediyor ve herkes her sabah kalktığında acaba ben Covid miyim diye uyanıyor. İlk sorumuz şu anda milli olarak acaba ben Covid miyim sabah kalktığımızda? Düşünsene, böyle bir motivasyonla uyandığında gününün geri kalanı nasıl olur?
Yani normalde güne başlarken aynaya bakıp canım kendim günaydın derken aynaya bakıp Covid miyim diyoruz ve en basit rutinimiz bile burada başladı değişmeye.
Bizim için de aynı zamanda burada motive olmak çok zor. Ben burada bunu paylaşmaktan da çekinmiyorum açıkçası. Ben de Covid oldum Leyla olarak ve bu süreçte şu anda evde 20. günüm. Çünkü ilk başta yanlış teşhis edildi. Negatif çıktı birçokları gibi. Tedbiri elden bırakmadık. Kimseyle görüşmedik. Melda'cımla da görüşmedim. Şu an 20. günümdeyim. Çok değişik bir kafa. Yani yaşayanı da yaşamayanı da bunu iliklerine kadar şu anda hissediyor. Şükür benim bu arada çok hafif geçti. Ama yine de tedbiri elden bırakmamakta fayda var.
İnşallah yarın itibariyle karantinası biten Leyla'ma kavuşacağım. Buradan onu kokulu kokulu öpüyorum. Bu yayını Zoom üzerinden uzaktan kaydediyoruz. Ve gerçekten yakınlarına uzak olmak, yalnız olmak, iş yerinde herkesin Covid çıkması, kalabalıkların içine girememek, toplu taşıma kullanamamak gibi sebeplerle, sosyalleşememek gibi sebeplerle ben motivasyonumu kaybettim.
Hepimiz kaybettik. Hepimiz rutinlerimizi kaybettik zaten. Hani küçük görünen ancak çok çok önemli insanların hayatını devam ettirebilmesi açısından, huzur içerisinde ya da bir şekilde meşgul etme, kendini meşgul etme açısından o rutinler çok değerli ve önemliymiş, değil mi Melda'cığım?
Çok önemliymiş. Gerçekten böyle, bunu daha önce de söylemiştim birinci dalgada. En çok özlediğim şey sokakta karşılaştığım, sığ ilişkiler kurduğum insanlardı. Mesela o rutinimi kaybetmek beni çok üzmüştü. Ama şimdi Covid'in bu seviyede yaygınlığıyla birlikte en yakınlarımıza da artık pek erişemiyoruz. Uzaktan uzaktanlara başladık. Bir de ilk dalgada böyle uzun bir zaman sonra ilk defa durmayı keşfettiğimiz için yok ekmek yapıyorduk, yok bilmem mandala boyuyorduk. Vay efendim, evde işte online eğitimler falan alıyorduk. Ben bu sefer ona da motive olamıyorum. Leyla'cığım, sende nedir durumlar?
Yani şimdi ilk seferle şu anı karşılaştırdığımızda ilk defa her birimiz bütün insanlık olarak böyle bir şeyle karşılaşıyorduk ve ciddi bir motivasyona ihtiyacımız vardı. Orada işte ekmek yapımı 101'lerden tutta, işte biraz önce bahsettiğin gibi resimler, işte evle ilgilenmeler, hemen herkes kendini bir motive etmeye çalıştı. Ama bu ikinci dalga geldiğinde artık yeter noktasına gelindi. Bence birçok insan bu arada birinci dalga ile ikinci dalga arasında şu anda birinci dalgada yakalandığı uygunsuz koşullar sebebiyle zorlandığı o küçük şeyleri doldurmaya çalıştı. Mesela sevgili bulmak gibi.
Leyla'cığım, sen bu süreçte, ki bunu biz kanepeden defalarca söyledik, yine kış gelecek, yine evlere kapanacağız, bulabilen herkes kendine sevgili bulsun dedik, yaptığı hatayı tekrar yapmasın dedik. Peki sen kendin bireysel olarak bu 3 ayda Ağustos böceği miydin, karınca mıydın?
Yani şöyle söyleyeyim, yanlış ata oynamışım.
Yanlış ata oynayanlar el kaldırsın.
Evet, lütfen el kaldırsın. Aynen, görüyorum ki şu an Melda da karşımda el kaldırıyor. Güzel geçti yaz. Şimdi inkar edemem ama şu anda dönüp baktığımda o boşluğu dolduramadık Melda'cığım.
Dolduramadık, yanlış ata oynadık.
Dolduramadık.
Çok doğru bir cümle.
Evet.
Şimdi kafeler de kapandı, restoranlar da kapandı, yaz da bitti, güzel havalar da gitti, yerini... İşte parklarda, ormanlarda, plajlarda sosyalleştiğimiz açık alanlarımız da gitti. Peki.
Tabii.
Yanlış ata oynayanlar ya da gerçekten yaklaşmak istedikleri kişiyle karşılaşmamış olanlar bu kara kışa dakikalar kala neredeler?
Telefonlarındalar, telefonlarında online dating uygulamalarındalar.
Yani yine herkes Tinder'dır, Bumble'dır, Instagram'dır, dijital dünyada kovalama dönemine girdi.
Tabii ki herkes kovalıyor ve koşuyor. Benim gördüğüm ciddi bir şekilde insanlar buna mesai harcıyor. Ben buna mesai diyorum. Çünkü artık günümüz dünyasında aşk anlayışının da değiştiği bu yüzyılda insanlar o Tinder'larını açtıklarında hayatlarının aşklarıyla karşılaşmayacaklarını kabullenmiş durumdalar.
Karantinalık manita mı bakıyor insanlar acaba Tinder'dan?
Karantinalık sonra? Evet. Karantinalık manita diyebiliriz. Bir de şöyle bir durum var Melda, bak bu çok önemli. Çok fazla sıkım şansın yok yani. Hani koronada olduğu için riski dağıtamazsın. O yüzden hani seçtiğin insanın tam olarak o insan olması gerekiyor. Bir iki hakkın var yani, şit edemezsin. O yüzden moraller çok bozuk. Moraller sıfır.
Ben bu arada bir tespitten bahsetmek istiyorum. Kendi deneyimlerimle de, yakın çevremdekilerin deneyimleriyle de Tinder'la ilgili şöyle bir tespitim var. Katalogda olmak diye bir kavram var artık. Yani o Tinder'ın kataloğunda duruyorsun. Birileri seni katalogdan seçebiliyor. Bunu deneyimlemiş, özellikle erkekler diyorum, burada cinsiyetçilik yapıyor gibi durmak istemem ama sonuçta bir kadınım ve erkeklerden hoşlanıyorum. Onun için bu gözlemim erkekler üzerine. Eğer kadınlar üzerine böyle gözlemleri olan erkek dinleyicilerimiz varsa hemen bize yazsınlar. O açıdan da değerlendirelim. Özellikle erkekler, katalog erkekleri, hayatlarının aşklarını da bulsalar, çok hoşlandıkları bir kadın da çıksa karşılarına, o katalogdan çıkmak istemiyorlar.
Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Artık Tinder'lar vesaireler katalog mu oldu?
Katalog oldu. Yani biriyle görüşmese bile o katalogda olmak istiyor insanlar. Nice insanlar gördük.
Senin söylediğin hani bu kadın erkek durumunda kadınlarda birazcık toplum baskısından dolayı zaten olamıyor. Çünkü bir kadın olarak Türkiye'de sen online date app'inde ne işin var?
Evet,
hani bunu bile daha zor bir noktada aşıyor gibi görünsek de yani yine de hani böyle bir toplum baskısı ve tabu olduğu için belki senin söylediğin şey erkekler özelinde geçebilir. Çünkü bir kadın da eğer bir erkek kadar bu konuda özgür olsaydı belki de onlar da bizler de o katalogdan çıkmak istemezdik.
Ya bir de şöyle bir şey var, eğer Tinder'daysanız mesela, Tinder'dan biriyle tanıştınız, 5-6 haftadır görüşüyorsunuz, keyfiniz de yerinde, tatlı tatlı bir şeyler gelişiyor. Siz Tinder'ı kapatmışsınız, hiç haberiniz yok. Ve arkadaşlarınızla buluşmaya bir yere gidiyorsunuz. Kalabalık bir grup. Şimdi tabii ki korona zamanında böyle bir şey olmaz ama sizin yanınızda, sizin date'iniz olarak oraya katılmış olan o erkek o mekandaki herkes tarafından katalogda görülmeye müsait durumda. Yani çıldırtıcı. Çıldırtıcı, bak bu bir sosyolojik sorundur.
Sorun tabii canım. Tinder boy diye geçiyor Tinder sanki boy. Bu tarz insanlar. Ben öyle diyorum. Tinder boy. Çünkü hep orada değil mi?
Hep orada.
Bu application var olduğundan beri hep orada olan bir kadro var. Mesela ara ara insanların karşısına çıkıyor bunlar. Ya da işte gir çıkı çok yapanlar, yani çoğunlukla oralarda bulunan bir kategori var. Onlar da mutlaka arkadaş ortamlarında ve arasında denk gelir ve denk düşer. Bu da artık dediğin gibi sosyolojik yeni bir düzen. Kimse de buna ağzını açıp nasıl böyle bir şey olur diyemez.
Tinder'ı belki aşkı aramak için giren o kişi aşkı arayan bir aşk hikayesine böyle dönüşüyor.
Evet, işte o yüzden dedik ya biraz önce, aşkı algılama ve aşkın yeri de değişti. aslına bakarsan şu anda dünya üzerinde. Aşk neydi, nasıl oluyordu, o işte tesadüfler vardı ya bir önceki podcastlerimizde konuştuğumuz, işte bilmem şu sergiye gittim oradan bilmem kimin arkadaşı, yok ya böyle şeyler. Zaten insanlar ne yapsın, ne kafe var ne bar var, yani bu online dating olayı eli mahkum bir noktada herkese oraya götürüyor. Ben eskiden hatırlarım etrafımdaki dostlarımdan, arkadaşlarımdan, ben mümkün değil kendimi o aplikasyonda yüzümü göstermem, işte fake fotoğraflar bilmem neler falan kovalarken, şu an artık insanlar umurumda bile değil deyip bu konunun içerisine giriyor. Bu nedir? Bu çağ atlamadır, bu bakış açısı değiştirmedir, ama bunun da tabii negatifleri de yanında gelir.
Bir de bu nedir dediğinde de ben de çaresizlik diyecektim, çünkü başka bir mecra kalmadı.
Yok.
Dijitalleşmek yok, durumundasın.
Yani, biz sağlıklı demiyoruz ama başka bir şans yok diyoruz şu aşamada. Şu gün bugünümüze geldiğimizde bu yeni yasaklarla birlikte.
Evet Leyla'cığım, sana gerçekten zor bir soru soracağım. Bu 20 günü Covid sebebiyle evde karantinada tek başına geçirdin. Ne hissediyorsun? Tek başınalık, yalnızlık. Mesela bu süreçte sevgilinle birlikte aynı evde olsaydın, işte kocanla neyse, ya da en yakın arkadaşınla aynı, ben de Covid olsaydım ve biz seninle birlikte bir evde karantinaya girseydik ve yalnızlık. Bunlar arasında bir biraz duygularından bize bahseder misin?
Tabii ya, ben tek başınalığı, yalnızlık demeyeyim, tercih ederim bu noktada. O yüzden tek başıma olduğum için de çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Etrafımdaki insanlara baktığımda özellikle böyle bir hastalık anında zaten birincisi normal hayatındaki gibi devam edemiyorsun. Öyle hani hep beraber aynı evde takılalım vesaire değil ki, Covid'le aynı odada durmayacak vesaire gibi, işte o virüs yoğunluğunu çoğaltmamak için. Bir de bunun keyfi de yok yani, iki kişi olsan. Bir de öyle bir durumu var. Dolayısıyla ben tek başıma olmaktan oldukça mutluydum. Yani bu süreçte sadece kendim pişiriyorum. Biraz daha böyle kendime döndüm. Zaten çok fazla, yani şu bir gerçek ki Covid'i yaşayan insanlar bunu gözlemlemiştir. Çok fazla telefon geliyor ve bu telefonlara artık böyle hastayken cevap vermek bazen zor oluyor ama aynı zamanda aşırı mutlu edici. Hem insanlar merak ediyorlar bu süreci, kendilerinin de başına gelirse nasıl olacak diye bilgi toplama ihtiyacı var. Hani orada zihin sürekli onu düşünüyor. O olmuş nasıl geçirmiş, peki bu olmuş nasıl geçirmiş gibi. Bir de tabii ki de seni merak ettikleri için arıyorlar. Benimki çok keyifli geçti. Hiç böyle delirme noktasına gelmedim. Çünkü düşündüm ki çok şanslıyım yani. Eğer bu kadar hafif geçiriyorsam bence ben kıçımı kırayım oturayım gibi düşündüm açıkçası. Ve güzel güzel kendime tabii ki de hedefler koydum.
Gerçekten bu süreç içerisinde bakış açısı, bu bakış açısını çok beğendim.
Evet. Ve o hedeflerimi, güzel güzel işlerimi, güçlerimi yaparak bu 20 günümü tamamladım. Zaten dışarı çıktığımda da nereye gideyim, ben çıkana kadar bütün yasaklar geldi. Bir de o var.
Yani aslında senin karantinada olman ve diğer yakın arkadaşlarımızın da karantinada olması ya da bazılarının aşırı fazla gezmesi sebebiyle ben de Melda olarak çok ciddi bir yalnızlık dönemine girmiş oldum. Ve bu yalnızlık dönemi aslında bir sürü kişisel hesaplaşmaya da sebep oldu.
Tabii onlar da var. Yani benim açımdan da var. Bence şu anda herkes tek tek kendisini, hayatını, kariyerini, sevgilisini, kocasını, karısını, çocuğunu, geleceğini sürekli bunları düşünüyor. Ciddi bir kaygı rezonansı yayıyoruz etrafa şu anda. Tüm dünya olarak belki de. Türkiye olarak zaten kaygımız hiç eksik olmaz şükür. Biz zaten kaygıyla yaşayan bir milletiz. O yüzden hani bu hesaplaşmalar bana da oldu. Ama Melda'cığım, buradan söylemekte sakınca görmüyorum. Ben meditasyonu hayatıma çok ciddi olarak soktum. Çok da faydasını gördüm. İlgilenenler deneyebilirler.
Bu kişisel hesaplaşmalar döneminde ben bayağı dark side'a düştüm. Zaten son çektiğimiz bölüm dark side'tı. Ben orada dark side'da uzunca bir zaman geçirdim. Birkaç gündür kendime geldim diyebilirim. Ve bu süreçte böyle gerçekten motive edici hiçbir şey olmadığını fark ettim hayatımda. İş yapmak istiyorum, iş yapamıyorum. Covid'le bağlantılı olarak işlerimi yapamadığım bir süreçteyim. İşte sevgilim yok zaten. Yapmak zorunda olduğum hiçbir mesaim yok. Yalnız yaşıyorum. Evi toplamamın bile bir anlamı yok. Kimse gelmeyecek, kimse gitmeyecek. Ya aynaya bakmanın bir anlamı yok ki. Köpeğim ve ben dışında kimse yok.
Ya böyle anlatınca yani Dark Side'ı çektiğimiz günü çok iyi hatırlıyorum. Bir gün sana gelmiştim ve seni Dark Side'da görmüştüm. Ve hatta orada sana şey demiştim. Bugün geçmese de yarın, yarın geçmese de öbür gün, öbür gün geçmese de kendi zamanında bir gün geçecek diye. O zamandan bu zamana herhalde 2 hafta falan geçti. Bak geçmiş.
O zamandan beri sen karantinadasın zaten. Beni o Dark Side'da kanepede bıraktın. Karantinana girdin ve ben daha girdim. O kanepedeki Dark Side'ımı 2-3 gündür aydınlattım. Çünkü böyle gerçekten insanlığın çok absürt bir yerlere gideceğine artık hepimiz ikna olduk diye düşünüyorum. Hele ki bu seneki Nobel ödülünü almaya hak kazanan proje CRISPR projesi.
DNA çok etkileyici makası. Bu arada ve çok düşündürücü.
DNA makası icat edildi. Ne demek DNA makası? Yani bizim DNA sarmalımızın içine girip makasla değiştirmek istediği DNA bölgesini kesip yerine olmasını tercih ettiği DNA'yı böyle yapıştırabilen falan bir teknoloji icat edildi. Bunun insan oğlunun, insanlık tarihinin geleceğinde herhalde önümüzdeki 10 senede inanılmaz keskin virajlara sebep olacak bir dönüşüm başladı. Çünkü icat edilmiş hiçbir şey icat edilmemiş gibi davranılamaz.
Kesinlikle. Mesela tarihte gene baktığında bu CRISPR icadının dışında matbaa da mesela böyle bir şeydi. Yani matbaa icat edildi ve dünyanın çehresi değişti. İnternet icat edildi ve dünyanın çehresi değişti. Ve şimdi bu belki de şu ana kadar icat edilmiş, keşfedilmiş en önemli buluşlardan bir tanesi. Tabii bunun ciddi ciddi tartışmaları sürüyor. Her yerde sürüyor. Kimimizin haberi var, kimimizin haberi yok. Fakat ben biraz işin negatif tarafına odaklanmış durumdayım Melda'cığım. Sen de her zaman teknolojinin fantastik yönünü destekleyen ve ondan keyif alan bir insan olarak sen de pozitif yanını bana anlatmıştın ilk bunu duyduğumuzda. Hani biraz onlardan da konuşmak istiyorum. Senin açından bakıldığında bu oturup o kanepene şöyle yaslandığında bir Melda olarak CRISPR'ı duyduğunda neler hayal ettin?
Ya CRISPR beni galiba son 6 ayda tek heyecanlandıran şeydi diyebilirim. Düşününce bir de ben fantezi kurmayı çok seviyorum. Gerçekten böyle kanepeme uzanayım, tavana kilitleneyim ve olabilecekleri hayal edeyim. Benim en sevdiğim şeylerden biri. CRISPR'ı okuduktan sonra da inanılmaz bir fantezi dünyası açıldı benim için. Tabii ki bu fantezi dünyasının dark side'ları da çok ciddi dark side'ları var. Ve bu dark side'ları düşününce aslında keşke bu icat edilmeseymiş falan bile diyebiliriz. Ama maalesef icat edildi ve maalesef hayatlarımıza çok hızlı bir şekilde girecek.
Girecek aynen ve bir superhuman dedikleri süper insan yaratma zihniyeti ve olasılığı var oldu. Yani herkesin uzun boylu olduğu, herkesin işte mavi gözlü olduğu, herkes Kendall Jenner mı kim hangisi güzeldi o Jenner'lardan ben de bilmiyorum tam olarak. Ama herkesin böyle manken gibi olduğu bir senaryo ve çok sağlıklı aynı zamanda kaslı vesaire. Şimdi o zaman mesela bizim aklımıza şöyle bir soru geldi. Aşk nasıl bir şey olacak? Yani, herkes manken gibi.
Yani mesela genetik olarak yaşlanmaya sebep olan geni bulup onu tespit edip orayı kesip yerine genç kalmanı sağlayacak o sarmalı yapıştırıp seni yeryüzüne öyle getirdiklerini düşün. Senin adına bir sürü insan sen henüz var olmamışken bile bu kararları veriyorlar senin adına ve sen dünyaya geliyorsun. Artık yaşlanma derdi yok. Genetik hastalıklar derdi yok. Başına gelebilecek belki melankoli, belki psikolojik olarak insanların hayatında içinden çıkamadıkları meselelere sahip olan genleri iyileştirilecek, o olacak, bu olacak. Yani artık sen mükemmel fiziksel özelliklere sahip ve psikolojisi mükemmel olan, her bütün hormon dengesi mükemmel işleyen bir varlıksın. İnsanüstü bir varlıksın. Ama çevrendeki
aynen.
Diğer herkes de senin gibi. O zaman ne kıymet kazanacak? Herkesin hafızası çok güçlü. Herkesin empati yetenekleri çok güçlü. Ne olacak yani? Aşk anlamında insanları birbirine bağlayan, o çeken ne olacak?
İnsanların alameti farikaları ne olacak aslında. Bence ruhlar şu o zaman artık hani o ruh hali ya da işte insanların entelektüel birikimi birazcık sanki bunların öne çıkacağını ben öngörüyorum ama yani 50 sene sonra ne olacağını hiçbirimiz bilemeyecek noktadayız ve sonsuz değişken var ortada. Bakalım bizi ne bekliyor bundan sonrası için. Sana sormak istiyorum Melda'cığım. Diyelim ki senin elinde böyle bir fırsat var ve bir bebeğin olacak. Bir şekilde müdahale eder misin?
Bu sadece bana sorulan bir soruysa, yani benim bebeğim natural bir bebek olacak ve zaten yeryüzüne gelen bütün bebekler naturalse, bunu yapmaya cesaret edemem. Ama yan komşum, üst komşum, karşı apartman ve çocuğumun hayat içinde rakip olarak karşısına çıkacak herkes çocuğunun daha yüksek IQ'lu, daha sağlıklı, daha fiziksel özellikleri kuvvetli bir yaratıkla baş etmesi gerekecekse rakip olarak, tabii ki de çocuğum eksik kalmasın psikolojisiyle insan her şeyi yapar ya.
Yapabilir, evet. Zaten burada soru işareti şurada başlıyor. Bu güç kimin elinde olacak? Zenginlerin mi elinde olacak, yoksa halka da sunulacak bir fırsat mı bu? Bununla alakalı belgesellerde gerçekten artık garajlarda yapılmaya başlamış. Bakalım bunun etik ve aynı zamanda yasal boyutları nasıl olacak? Hep beraber takip ediyor olacağız. Biz de yeni şeyler öğrendikçe buradan sizinle paylaşırız.
Bunun regülasyon tabii ki çok zorlu olacaktır. Bir sürede tabii yasa dışı şekilde ilerleyeceği kesin. Ama çok hızlı olacak. Bak, tüp bebek ilk icat edildiğinde diyeyim, keşfedildiğinde inanılmaz büyük tepkiler almış. İşte asla bu Allah'a şirk koşmaktır, bu hayatın dengesini bozmaktır, şudur budur. Şimdi dünya üzerinde tüp bebek merkezi sayısı kaç acaba? Herkesin tüp bebek kredisi var. Ve bu çok kısa sürede oldu. Çok kısa sürede oldu. Eminim CRISPR'da gerçekten aynı hızda hayatımızda normalleşecek ve o gün belki de tekrar sizinle bu konuyu konuşuyor oluruz.
Mesela şu açıdan bakıldığında aklıma şöyle bir şey geldi. İnternet de bu dönemeçlerden bir tanesi dedik ya. Şu an ilk başta internetin hayatımıza bu şekilde yayılması çok fazla rahatsız etmeyi bırak, çok da mutlu etti herkese sonuçta. Çok ciddi değişiklikler ve dönüşümler yaşadık. Ama şu an geldiğimizde Instagram'a girdiğimizde koskoca bir shopping mall'da yürüyormuşçasına bir alışveriş merkezinin içine hapsolduk gibi hissediyorum ben. Ve bununla alakalı da bir sürü belgesel var. Ve burada da özellikle sosyal medyanın bizlere ne yaptığını, bizi ürün olarak konumlandırdığını, nasıl işte psikolojimizle oynadığını zaten herkes bas bas bağırıyor. Özellikle bu social dilemma, sosyal dilemma sanırım Türkçesi. Bunu mutlaka izlemenizi ben özellikle buradan tavsiye ediyorum. Çünkü birçok insanı aplikasyonlarını sildirtti.
Ben bildirimlerimi bir süre kapattım ama tabii ki kanepedeyiz olduğu için tekrar açtım. O sürede gerçekten mesajlara dönmek falan filan imkansızlaşıyor. Ama o belgeselde beni en çok ne etkiledi biliyor musun Leyla'cığım? Çok tatlı bir nerd bir adam çıkıp diyor ya, merhaba, ben like butonunu icat eden kişiyim. Çok havalı değil mi? Evet. Yani? Çok değişik. Acayip. Yani. Bir like butonunun icadı gerçekten, yani bu telefonun icadı gibi bir şeydir arkadaşlar. Sosyolojik bir şeye atladık. Kaç beğeni aldın? Beğenilmek. Beğenilmek kavramını adam başka bir şeye çeviren kişi, gerçekten çok iddialı bir icat kendisi. Bazen böyle like butonu icat ettim deyince çok basit bir şeymiş gibi geliyor ama bir dakika durup üzerine sadece bir dakika düşününce ne kadar büyük etkileri olan, olumlu olumsuz oluştuğunu görmüş oluyoruz.
Benim aklıma hemen bir olumsuz örnek geldi. Bir sürü genç kızın o like butonu yüzünden yaşadığı özgüven eksiklikleri bile bence yeter. Böyle bir şeyin hiç olmamasını tercih ederdim ben açıkçası.
Bir yandan da kendisi gibi insanlarla bir araya gelemeyen insanların bir araya gelerek gerçekten ihtiyaç duydukları beğenilmeyi dijital ortamda aldıkları için belki de intiharın eşinden döndükleri de bir gerçek. Yani hayatta her şey yine bir paket halinde geliyor. Her şey hem iyi hem de kötü.
Mesela aklıma şu geldi konuşurken. Bu Black Mirror'ın bir tane bölümü vardı ve burada tamamen insanlar beğenilme üzerinden sıralandırılıyordu ve bir takım sosyal statülere erişiyordu. Şu an mesela biz onu izlediğimizde böyle bir şeyin hani olma ihtimali, bizim başımıza gelme ihtimali biraz fantastik geliyordu ama tam olarak Ve tam olarak şu anda o dünyanın içerisindeyiz bence.
Kesinlikle öyle. Belki arabalarımız hala uçamıyor ama kafalarımız gerçekten uçtu.
Uçtu. Ve bu CRISPR olayı da belki bir gün öyle bir noktaya gelecek ve biz konuştuğumuzda Melda ile bunu aynı bu like olayı gibi kanıksamış olacağız.
Kesinlikle.
Hayatta böyle bir şey değil mi ama?
Yani aslında çevrende ya mesela bir şeyi like'lamak, Instagram'a bazen bir şey koyuyorum. Bunu niye koyuyorum ya diyorum. Neden yani bunu buraya neden koyuyorum? Bunun bir cevabını bulamasam da yine de koyuyorum çünkü herkes koyuyor diyorum. Yani CRISPR'da öyle olacak muhtemelen. Hani buna müdahale ediyorum ama herkes yaptığı için normal gelecek. Çünkü artık normal demek toplumun çoğunluğunun kabul ettiği şey demek ve gerçekten de çoğunluğun bir şeyi kabul etmesi artık çok hızlı bir şekilde oluyor.
O zaman size hemen hızlıca normalleştiremediklerimizden misiniz adlı podcast'imize ışınlıyoruz burada. Normallik kavramını tartıştığımız. Peki Melda'cığım, sence 50 sene sonra nasıl bir dünyaya uyanırız? Sene 2070.
Kesinlikle ben 50 sene sonra hala hayatın içine karışmayı başarabilen bir insan türü olarak devam edebiliyorsam eğer, eminim ki birkaç çipim, birkaç dönüştürdüğüm organım, özel lensim, gözümde kesin bir lens olur böyle gördüğüm her şeyi kaydedeceğim. Hemen satın alacağım bir şey.
Senin evet.
İşte kesin. Kesinlikle kendime bir ekstra hafıza çipi ekletirim. Çünkü unutkanlık benim hayatta çok baş etmek zorunda kaldığım bir şey. Şu kollarıma, bacaklarıma sağlıkla ilgili bir şeyler ekletirim. Kaç adım gitmişim, tansiyonum kaç, işte şekerim düşmüş mü, efendime söyleyeyim nabzım şöyle mi? Kesin öyle bir sağlık implantı da ekletmiş olurum. Sen neler taktırıyorsun kendine?
Ben biraz bu konulara uzağım biliyorsun ya. Beni böyle köye kapatsınlar. Ben orada kendi tarımımı yapayım. Kimseyle de bana bulaşmasın gibi bir kafadayım şu anda. Ama tabii ki de bu düşünceler değişebilir. Geçen ben bir arkadaşıma şey sormuştum. Sürekli çakmağını kaybeden arkadaşıma. Elime parmağına çakmak yapma şeyi olsa, aparatı olsa yaptırır mısın dedim. Evet dedi ya.
Evet, çok mantıklıymış.
Yaptırırım dedi ya.
Çok mantıklıymış.
Bu geldi.
Hoşuma gitti.
Robocop gibi.
Ama Leyla'cığım.
İnsanlar bireyler.
50 sene sonra sen o köy evinde tarım yapıyor bile olsan, o tarımı nasıl yapacaksın biliyor musun? Emrinde çalışan 20 tane drone olacak. Belki o drone'ları sadece düşünce gücünle kontrol edebiliyor olacaksın. O drone'lar senin için o ekinleri biçecek, toplayacak, paketleyecek, ilaçlayacak. Belki işte değişik mikroorganizmalar, böyle arılar marılar falan olacak mekanik senin arsanda ve o tarladaki döllenmeyi, çiçeklenmeyi bilmem neyi o yapay arılar gerçekleştirecek. Yani çiftçilik bile dijitalleşecek. Bundan kaçamayız. Toprak olmayacak. Başka bir tür karışımın içinde 2 ayda dünyanın en iyi fesleğenini yetiştiriyor olacaksın falan filan. Yani bundan kaçış yok kardeşim. Köyde de olsan, şehirde de olsan insanlık
bu teknolojinin içine girecek.
Transhumanity'ye gidiyor artık. Trans
gidiyor,
insan.
Tabii.
T-insan.
Bundan sonra bu 200 yıl zaten böyle geçeceğiyle alakalı astrologların da çok ciddi açıklamaları var. Bakalım bizi neler bekliyor. Ben heyecanla bekliyorum. Dediğin gibi sen böyle anlatınca çok keyifli geliyor. Ama her konu paketiyle geliyor biraz önce senin de dediğin gibi. Bunun tabii ki de negatif taraflarını da insanlık olarak görüyor olacağız. İşte burada birazcık bizim belki de kafa yapımızı update etmemiz gerekiyor. Aynı telefonlarımız gibi. Bu arada Apple açıklamış. Telefonları yavaşlattığı için eski telefonları ciddi bir de ceza ödemiş. $113 milyon. Yani durum böyleyken, hal böyleyken biz insanların kendimizi güncellememesi zaten mümkün görünmüyor.
Kesinlikle. Arkadaşlar dönüşüyoruz, değişiyoruz. Bu adaptasyon sürecinde Darwin'in bir lafı vardı.
Hayatta kalan ırk ne en güçlü olandır ne de en zeki olandır. Hayatta kalan ırk sadece adapte olandır demiş kendisi. Bundan 200 yıl önce.
Ve şimdi de bu adaptasyon sürecinde adapte olmamız gereken süreçlerden biri de bu kışı kanepelerimizde geçirmek. Ben bile bu kadar düştüysem, yani bu son 3-4 haftayı bu kadar dark side'da geçirdiysem, bu fikirle baş etmekte bu kadar zorlandıysam, eminim alemci arkadaşlarımız çıldırıyordur. Ama bizim kanepe tarikatımız bu konuda birbirimize sımsıkı sarılacağız. Hep birbirimizi düşüneceğiz ve bu günleri atlatacağız. Yalnız değiliz, kanepedeyiz.
Biz antrenmanlıyız öncelikle. Her şeyden önce kanepedeyiz olarak. Biz antrenmanlıyız. Biz kanepede vakit geçirmeyi iyi biliriz. Dolayısıyla burada büyük bir artıyla başladığımız ikinci dalgada herkese keyifli, mutlu ve huzurlu günler diliyoruz.
Kendini yalnız hissedenleri her zaman kanepemize bekliyoruz. Bizim de yalnız hissettiğimizi unutmayıp bizi Spotify'dan ve Instagram'dan kanepedeyiz olarak takip etmeyi unutmayın ve bize yazın. Sizi çok öpüyoruz. Hoşça kalın.
Bye bye.